Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine bir cuma gününde, aslında bugün cuma değil, yine söyleyelim değil mi?
Perşembe cumaya
bağladık aslında. Öyle bir gün, yani saat kaç? Perşembe saat 6 arkadaşlar. Akşam dışarıda deli gibi yağmur yağıyor.
Biz de burada fırtınalı bir programın başlangıcı
yapıyoruz. Talha yarın yok çünkü. Cuma günü çekemeyeceğiz o yüzden. Biz de şimdiden toparlayalım dedik 2 haftalık içeriği. Sizlerin karşısına çıkalım.
Evet, dolu dolu da bir içerik var
evet,
aslında.
Evet, güzel olacak inşallah. Ben de hemen bir ekran kartıyla başlayayım. Siz seversiniz ekran kartını. Hem oyuncuları hem donanımcıları böyle tatmin edecek bir haber. Nvidia'nın GTX 880 lansman tarihi belli oldu. İlk defa donanım haberi olarak tam tarihi sizlere belirtiyoruz arkadaşlar. 10-12 Eylül tarihlerinde bir lansman gerçekleştirecek firma ve GTX 880 resmiyete kavuşacak. GM204-400 kod adlı 28 nanometre maksimum bilmersini kullanan bir GPU ile karşı karşıya olacağız. 256 bit bellek veri yolu kullanıyormuş. 4 GB DDR5 bellekli versiyonu standart olacakmış. 8 GB versiyonunu da görebilirmişiz. Kartın şöyle bir özelliği olacak. Tabii ki 780'den daha hızlı bir GPU'ya sahip olacak ama asıl önemli nokta karmaşıklık olarak 770 seviyesinde bir PCB'ye sahip olacakmış. Bu da fiyatının belki 780'den daha uygun olabileceğini gösteriyor. Umarız öyle olur. Hem oyuncular sevinirler hem de artık gerçekten üst seviye ekran kartının ucuzlaması lazım.
Gerçi 2014'de çıkacak oyunların pek çoğu 2015'e ertelendi. O zamana kadar da herhalde...
Yani Grand Theft Auto 5 için iyi bir kart olabilir
ama. Evet, GTA 5 için iyi bir kart olabilir. Onun dışında kadar... pek çok oyun zaten 2015'e ertelendi.
Destekli kart ve mental destekli bir oyun olacak olsa da AMD tarafında öyle dedikodular var.
Onunla ilgili de bir açıklama var Nvidia tarafından. Mental işte öyle söylendiği gibi bir yazılım değil. Pasafiso diyorlar ama bakalım onu da konuşacağız zaten.
Onu da konuşuruz bu tarafta. Şimdi 880 ile beraber Nvidia aynı zamanda biliyorsunuz Maxwell'i daha öncesinde görmüştük 750'lerde. Ne yapıyordu kart? Bu Bitcoin hesaplama işinde oldukça yüksek performans artış da sağlayabiliyordu. Artık 780 ile beraber daha yüksek hesaplama gücüne kavuşacağız. Merakla bekliyoruz hani ne olacak, ne bitecek. Bakalım 880 beklentileri karşılayacak mı? Umarız biz de en yakın zamanda test etme fırsatı yakalarız. Bir diğer haberimiz AMD tarafından geliyor. 290X iyi bir kart. Neden iyi bir kart? Fiyat performans onu çok yüksek. Uygun fiyatı yüksek performans veriyor. Sürücü kısmında hala problemleri var ama görmezden gelinebiliyor fiyat farkına baktığımızda. Ama bu kartın bir negatif noktası var. Standart stok soğutucu ile aldığınızda oldukça fazla ısınıyor. İnanılmaz da bir gürültüsü var böyle. Süpürge fanı gibi çalışıyor oyunlara girdin mi. Yani oyunda kulaklık bile kullanıyorsanız onu duyuyorsunuz. Çok rahatsız edici. Yani nasıl bir şey yaptıysa, yani yapamadıysa daha doğrusu yapmış olsa
böyle
öyle çalışmaz evet. Bu yüzden de firmaların özel soğutuculu versiyonlarına biz önem veriyoruz. HCS tarafında da hibrit soğutmalı bir kart duyuruldu. Aslında biz biliyorsunuz 295X2'de görmüştük bu hibrit soğutmalı sistemi. Firma çok büyük akıllılık etmiş ve 290X'e de bunu uygulamış. Kart Windows'dayken su soğutma devreye girmiyor ama oyunlara girdiğinizde su soğutma devreye girerek ekstra soğutma sağlıyor ve performansı arttırıyor. Böylece hem enerji tasarrufunu sunmuşlar, hem sensizliği sunmuşlar, hem de serin bir kart kullanabiliyorsunuz. Önemli. Kartın GPU'su da 1100 MHz'e arttırılmış. 5000 MHz'de de bellek hızları tutulmuş. Hızlı bir kart olmuş. Aynı zamanda dediğim gibi soğuk bir kart olması bence 290X tarafında kullanıcıların en çok önemseyeceği.
Orijinal ekran kartıyla arasında fiyat farkı ile ilgili bir bilgi var mı?
Fiyat tam olarak belirtilmemiş daha. Bu konuda bir şey söyleyemiyorum ama HCS artık ülkemizde bulunmayan bir firma.
Yani, yurt dışından da bazen alan arkadaşlar oluyor gerçekten.
Oluyor ama 290X hani yurt dışından almaya değer mi bilmiyorum. Amerika'ya baktığımda ise 290X için hani var mı böyle soğutucular diye bir tane soğutucu var sadece. Eskiden ekran kartları böyle popüler ekran kartları için birçok üçüncü parti soğutucu görürdük. Piyasada nedense 290X için sadece bir firmanın soğutucusu var. O da gürültü bakımından 290X'in çıkarttığı gürültüye göre daha iyi denmiş. Soğutma bakımından daha iyiymiş ama hani işte gürültü bakımından çok büyük bir avantaj sağlamıyormuş açıkçası. O da kafalarda soru işareti yaratan bir başka konu. AMD tarafındaki son haberim ise AMD'nin iki yeni işlemci duyurusu geldi. Bir tanesi uygun fiyatlı bir model 4 çekirdekli 612-860K. Bir diğeri de FX8300. Ama 860K asıl önemli konumuz. Çünkü aslında ekonomi segmentindeki bu işlemciye baktığımızda 28 nanometre Kaveri tasarımı üzerine kurulduğunu görüyoruz. Ama bir önceki Fusion işlemcilerden farklı olarak bunda GPU yok. Bunun yerine tam olarak 4 adet Streamroller tabanlı işlemci görüyoruz. Ve 3.7 GHz hızında çalışıyor bu işlemci çekirdekleri. Tabii ki bu işlemci çekirdeklerinin K kodundan anlayabileceğiniz gibi çarpan kilitleri kırık. Yani siz istediğiniz gibi arttırıp hız aşırtma yapabiliyorsunuz. FX serisindeki işlemcide ise TDP değerinin üstüne odaklanılmış. Çünkü 3.2 GHz hızında çalışan işlemci Turbo moduna girdiğinde 3.5 GHz hız aşırtma yapabiliyor. Ve TDP değeri de 95 Watt civarında. Bu da tabii ki ona bir avantaj sağlıyor. Bu arada bu uygun fiyatlı işlemciyi yani 860K'yı hangi anakartlara takacağız derseniz eğer FM2 Plus formunda olup bu işlemci A80X, A85, A75 ve A55 Yonga setli anakartlarda kullanılabiliyormuş. AMD eğer anakart kullanıcıları varsa yine bir işlemci arıyorlarsa uygun fiyatlı iyi bir alternatif olabilir. Tabii ki elimize ulaşır ulaşmaz biz de bu işlemcinin testlerini yapıp sizlerle buluşturacağız.
Evet, oyun dünyasından haberler arkadaşlar Türkiye adına sevindirici, özellikle Türk futbol severler adına sevindirici bir haberle başlayalım. FIFA 15'te resmi olarak Türkiye Ligi'nin olacağı duyuruldu. 18 takımda yer alacak. Duyuru hem Aral Game hem de Lig TV tarafından yapıldı. Daha sonra EA Games'te resmi olarak Türkiye Ligi'nin yer aldığı bir trailer yayınlayarak bunu onaylamış oldu. Uzun süredir beklenen bir şeydi.
Ama trailer'ın yayınlanmış olması da verdikleri önemi gösteriyor aslında.
Evet, ayrıca ve uzun süre bunun ısrarla sorulmasına rağmen herhangi bir açıklama yapılmadan böyle aniden duyurulması da gerçekten önem verildiğini ve duyurunun ne kadar önemli olduğunu her iki taraf için evet. de gösteriyor diyebiliriz.
3 yıllık anlaşma olması beni çok sevindi.
Evet, önümüzdeki yıllar için de arkadaşlar şunu söyleyebiliriz ki Türkiye Ligi garantili bir şekilde EA tabi batmaz ve FIFA serisi çıkarsa
zor.
Türkiye Ligi batmaz. Karşımıza çıkacak FIFA'da. Tabi bunun yanı sıra FIFA 15 ile ilgili pek çok yeni detay da paylaşıldı arkadaşlar. Mesela Premier Lig, İngiltere Ligi zannedersem dünyanın en çok ilgi gören liglerinden bir tanesidir diye düşünüyorum. Premier Lig'deki bütün takımlar ve bu bütün takımların stadyumları da hali hazırda FIFA 15'te yer edecek. Yeni yapılanma sürecinde yeni futbolcu yüz hareketliliğine de değinildi. Yüzler her ne kadar bir futbol oyununda futbolcu yüzleri ne kadar önemlidir bilmiyorum ama artık FIFA serisi İşin farklı boyutlarına ulaşmış
ondan
durumda. Taç atarken veya işte gol attıktan sonra futbolcunuza yakından böyle bir çekim gerçekleştiğinde göreceksiniz ki en az gerçeği kadar gerçekçi yüz animasyonları, daha doğrusu yüzler var. Hatta bizim haber editörümüz Samet Konuksal şey demiş, yani gerçeğinden daha gerçekçi duruyor demiş. Hakikaten de bazı görüntüler acaba bu gerçek miydi değil miydi diye insanın aklını
şimdi
kurcalıyor.
Türkiye Ligi'nin önemli olan statlar tabii ki. Mesela Beşiktaş'ın acaba yeni stadı mı olacak?
Evet, yani akıllarda soru işareti. Keşke Premier Lig'de olduğu gibi bizim de bütün statlarımız olsun diyeceğim ama şimdi tutup da Kasımpaşa Spor düşmüştü gerçi ama oradan örnek vermek doğru olmaz. Herhangi bizim standart Anadolu takımlarından birinin stadyumunu koysalar ne kadar göz alıcı olabilir? Sonuçta öteki tarafta Manchester'ın stadyumu yer alacak. Daha görkemli. Yani bu
tabii şimdi onlar grafik şovu da yapmak istediği için biraz öyle bir
büyük bir şey söz konusu. Bunun dışında arkadaşlar yeni top sürme ve futbolcu animasyonları da gösterildi. Ayrıca maç içerisinde bu yeni artık teknolojiyle birlikte daha önceki ikisi bir programlarında da yer etmişti. Top çizgiyi geçti geçmedi teknolojisini oyuna yansıtmışlar. Ha diyeceksiniz ki zaten oyun içinde gol olup olmadığını anlıyoruz. Oyun gol verirse veriyor ama hani gerçeklik olması açısından, burada bir işte tartışma var, top çizgiyi geçti mi geçmedi falan gibisinden böyle bir nüans eklemek açısından bu teknolojiyi oyuna
artık
yansıtmışlar.
Artık adamlar işte hani oyunun kısmını geçtiler zaten, evet. Birinciler.
Gayet hoş gözüküyor. FIFA 15 dolu dolu geliyor diyebiliriz herhalde buradan. Bir diğer haberime geçmek istiyorum ardından. Bakalım. Evet, bu da Ramazan bayramında gelen ve geçtiğimiz hafta maalesef ikisi bir programını yapamadığımız için konuşamadığımız bir sistem. EA arkadaşlar Xbox One'a özel olarak EA Access isimli bir ne diyelim oyun platformu, bir oyun sistemini duyurdu. Nedir bu sistem? EA oyunculara $5 karşılığında, aylık $5, yıllık isterseniz $29.99, yani $30 karşılığında EA'nin The Vault isimli, yani kasa isimli sistemine koymuş olduğu oyunları istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Tabii ki şöyle bir durum söz konusu. Xbox Live Gold üyeliğiniz olması gerekli değil bu sistemden yararlanmanız için. Ayrıca $5 verirseniz tabii ki de her oyundan yararlanıyorsunuz kasaya konulan, ama atıyorum Battlefield 4 oynamak istiyorsunuz. Xbox Live Gold üyeliğiniz yoksa sadece hikaye modunu oynayabiliyorsunuz. Yani online içerikten yararlanmak için konulan oyunların tabii ki de yine Xbox Live Gold üyeliği sahibi olmanız gerekir. Bu sistem ayrıca işte DLC'lerde %10 indirim vesaire falan sunuyor. Gelecek olan oyunlarda 5 gün öncesinden oyunu deneyim etme şansı sizlere sunuyor. Benim en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi, atıyorum sen Dragon Age Inquisition'ı bu sistemden yararlanarak aldın Mesut. Ama 3 ay oynayamadın oyunu. Vaktin olmadı. Sonra tekrar üyeliğini yeniliyorsun ve tekrar oyuna giriyorsun. Bütün senin kayıtların, oyun ilerleyişin vesaire bulut sisteminde yer alıyor ve tekrar oyuna girdiğinde kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Oyunu çok beğendin, ya tamamen benim olsun, ben bu üyelik sisteminden çıkayım diyorsun. Halihazırda o ilerlemiş olduğun bütün kayıtlar haliyle bütün oyuna nakledilmiş oluyor.
Oyun kiralama firmalarını vuracak bir sistem.
Netflix'i anımsattı. Her ne kadar bizim ülkemizde olmasa da Amerika'da ve Avrupa'da ne kadar ilgi gördüğünü ve ne kadar sevildiğini biliyoruz. Bu bir film kiralama uygulamasıydı. Buna benzer bir sistem var. Bazı insanlar biraz şey yapmışlar, karşı çıkmışlar. İşte EA bunun içinde bir şeyler çeviriyordur,
numaralar çeviriyordur falan. Benim aslında sevdiğim bir olay oldu. Şimdi 60 dolar verip bir oyun alacağımı 30 dolar veririm yılda. Bütün oyunlarını oynarım.
Evet tabii şimdi şey de var mesela. DLC'sini falan alamıyor olmanız. DLC'lerin ayrıca olması vesaire falan. Yani. Onlar da işin içine girdiğinde işin rengi değişiyor ama genel itibariyle baktığımız zaman mesela hikaye modlu bir oyun oynamak istiyorsun. Mesela Mirror's Edge çıkacak hali hazırda. EA kanalından gelecek. Bu hikaye bazlı bir oyun ve online modu şu ana kadar duyurulmadı.
Acaba işte bütün oyunları koyacaklar mı oraya?
Onunla ilgili bir açıklama yaptılar. Bizim zaman aralığımız yok dedi firma. Şöyle bir zaman aralığımız yok dedi. Atıyorum Mirror's Edge 2 çıktı. 30 gün sonra da The Vault'a eklenecek, kasaya eklenecek gibisinden bir şey düşünmedik ama oyun serisinin değerine göre ve tabii ki de bir zaman sürecine göre bunlar
işte o
sisteme
sıkıntı
gelecek dedi. Tabii şimdi
60 dolar verip oyunu aldım. Hop bir ay sonra geldi. Ne yapacaksın?
İşte bu dengeyi nasıl yakalayacaklar? Bu kafalardaki en büyük soru işaretidir diye düşünüyorum. Ama bunun dışında dediğim gibi örnek vermek gerekirse Mirror's Edge 2 geldi. Sisteme eklenirse ben 5 dolar veririm, bir ayda oyunu bitiririm, tamam. Sonuçta bu hikaye modlu bir oyun ve tekrar oynamaya ihtiyacı hissetmezsin. Şayet oyunun çoklu sonları yoksa veya hikaye etkileşimi yoksa diye. Ben beğendim ama tabii sadece Xbox One platformuna olması biraz kafaları kurcalayan bir detay.
Bunun orada oyun satamıyorlar belki o yüzdendir.
Çünkü Sony Kanada'da şöyle bir açıklama yaptı, bizce gereksiz. Değersiz. Bizim platformumuzda çok değerli.
PS Zaten Plus'tan milyonlarca oyun satıyoruz şakır şakır
gerçekten
diye.
De 3'e 1 oranında şu anda hangi oyunda hatırlayamadım ama Sony PlayStation, Metal Gear Solid'di şimdi aklıma geldi. Ground Zeroes isimli oyunu PlayStation 4'te 4 katı fazla satmış Xbox One'a kıyasla. Bu noktada Sony'nin pek de zaten PSN Plus sistemi de hala hazırda güzel şeyler sunuyor oyunculara
gerçi
diye düşünüyorum ben de.
Gerçi şu an PlayStation 4'ten sonra oyun kalitesi çok düştü onun da.
Ama bence bu sistemde öyle direkt olarak kötülenecek bir sistem değil. Farklı canım, bir şey var. Özellikle hikaye modlu oyunlar. Yani 30 dolar
bakıp,
verdiğin zaman.
Oyunlara bakıp açıkçası Xbox One'da öyle bir sistemi iyi olmak bana mantıklı geliyor.
Ya şu anda birkaç
tane. Çok oynamıyorum Xbox One'a çünkü.
Şu anda birkaç tane beta'da oyunları var. Peggle 2 var. Battlefield 4 var. NHL Amerikan futbolu bizi pek enterese etmiyor ama o da var. Ama ilerleyen dönemlerde senin dediğin gibi en önemli nokta nasıl bir sistem getirilecek? Oyunlar çıktıktan ne kadar süre sonra buraya dahil olacak diye buraları nitelendirerek şey diyebiliriz en azından. Sistem bir kendini göstersin.
Mesela
tam
Battlefield
anlamıyla
için şöyle iyi olur. Bazı arkadaşlar var. Xbox'ı var mesela. Onlar Xbox oynuyorlar. Onlara dahil olmak için ver 5 dolar.
Yani tabii,
3 ay orada oynarım da 15 dolar.
Bir senelik de 30 dolar. Yani bir oyunun yarı fiyatına konulacak oyunları da böyle bir görürsek
zaten
eğer.
Zaten Battlefield 4'ü bir ay oynasan yetti. bir yıl oynasan yetti sana fiyat olarak.
Onu söyleyecektim ben de. Her ne kadar online içerikli olduğu zaman oyunların ömrü uzuyor ama bunların alternatifi de çok olduğu için zamanla o da kendi kategorisindeki tazeliğini yitiriyor. Bu yüzden hani bir sene bile yetiyor dediğim gibi Battlefield 4'e. Son haberimde bir söylentiydi ama yavaş yavaş gerçeğe dönmek üzere Twitch Google tarafından satın alınmak üzere 1 milyar dolara satın alındığı söyleniyordu. Özellikle son zamanlarda.
Şimdi o haberler biraz garip oldu. Alınacak dedik, alındı dedik, şimdi alınmak üzere diyoruz.
Alınmak üzere diyoruz. Bu Facebook'un Oculus Rift muhabbeti de öyle oldu. Evet, alındı öyle dediler, daha sonra parası aktaralı falan, artık bunun bir havale.
İşte anlaşmaya varıyorlar da orada bir de mahkemenin onaylaması lazım.
Borsaya bildirme gibi olaylar söz konusu sanırım. Twitch'e geçtiğimiz günlerde gelen bir özellik vardı arkadaşlar. Nasıl ki YouTube üzerinde bu müzik lisansları veya farklı filmlerin görüntülerinin lisansları sizin içeriğinizde yer alıyorsa, videonuz nasıl sansürleniyorsa, Twitch'te canlı yayın anında değil ama Twitch'teki kaydetme sisteminde daha sonra tespit edilirse bunlar, ki Twitch'in kendi yayını esnasında, daha doğrusu yayınının kaydı esnasında, kaydında bir sansürlenme gerçekleşmiş. Bu sansür sistemi gelince de pek çok insan Google geliyor dedi Twitch'e. Bakalım ne olacak, ne bitecek? Acaba Twitch'in Google tarafından alınması bir darbe olur mu?
Bence darbe olacak. Alternatif. Çünkü çok ağır lisans büyük ihtimalle sıkıntıları yaşayacağız. Belki de Twitch'in başı ağrımaya başlamıştı. Bu yüzden de satış yapıyor olabilir şirket.
Evet,
ben bu
olabilir.
Lisans haklarıyla uğraşacağımı Google'a satayım, kurtulayım demiş.
Çünkü canlı yayın esnasında insanlar müzik listesi yapıp istedikleri gibi, diledikleri gibi yayınlayabiliyorlardı.
Tabii onlar sakat işler.
Yani o da sıkıntı oluyor. Biz de hali hazırda ne güzel Twitch yayınlarımızı yavaş yavaş başlatmıştık ki Google tarafından satın alınıyor
bakalım
olması.
Bakalım ne olacak.
Ve mesela şey çok kötü. YouTube'da biliyorsun Google Plus üyeliğini zorla insanlara dürtükleye ben mesela artık yorum yapmıyorum YouTube'da. Gerek de duymuyorum. Çok şey oldu. Twitch'e de böyle bir zorlama getirilmiyor. Çünkü onlar bütün ışık yapıda çalışmayı seven bir firma.
Yani yorum yapmak tam bir risk. Güzel video olmuş arkadaşım yazdığında ana avrat küfür yiyebilirsin altında bir başka veletten yani.
Twitch de öyle ama. Yani evet. Twitch de maşallah küfür hırla gidiyor. Evet. Bakalım ne olacak? Twitch gerçekten de Google çatısı altına girecek mi?
Evet, donanım tarafına geçtiğimizde ise güzel gelişmelerden bir tanesi Intel'in Haswell tabanlı işlemcileri gelmek üzere. Bu işlemcilerle beraber en büyük gelişme DDR4 bellekler olacak. MSI'de X99 Yonga setini taşıyan bir anakartın ön gösterimini yapmış durumda. Yabancılar teaser diyorlar bu olayı. Ufak birkaç resim yayınladılar. Ama anakartın birkaç tane ilgi çekici özelliği var. Mesela giriş çıkış portlarına bakalım. 6-8 çekirdekli Haswell işlemcileri desteklemesi, DDR4 platformunu işte desteklemesi, DDR4 bellek takabilmemiz falan bunları geçiyorum. 6 tane USB 3.0 portu varmış, 8 tane USB 2.0 portu varmış, 10 tane SATA 3.0 portu varmış derken bunlar basit. Ama bir tane özelliği var üstünde, donanımsal stream özelliği varmış ki birçok kişi bunun Twitch'te canlı yayın yaparken donanımsal anakart tarafından destek verileceği üstünde duruyorlar. Eğer böyle bir destek gelirse anakart tarafında bir donanımla bizim oyunlarımızı Twitch'e hiçbir işlemci yükü bindirmeden stream etmemizi sağlarsa herhalde anakart türünün tek örneği olur.
Bu konuda da oyuncular tarafından çok büyük bir tercih sebebi olur diye düşünüyorum ben. Bugün baktığımız zaman PlayStation 4 ve Xbox One gibi yeni nesil konsollarda bile Twitch özelliğini görüyoruz. Evet. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Twitch değil belki farklı bir örnek olacak ama Street Fighter'ın son gelen güncellemesiyle birlikte, 4. oyuna gelen son güncelleme ile birlikte otomatik olarak YouTube'a entegre edebiliyorsunuz oynanış videolarını. Yani demek istediğim şu ki geride bıraktığımız nesile bile böyle bir sosyalleşme çabası nakşedilmeye çalışırken bir anakartın Twitch'teki potansiyeli görüp de böyle bir hamle yapması bence çok başarılı ve akıllıca.
Evet, bakalım şimdi bir, yani ufak bir donanımsal özellikten tam olarak ne işe yaradığını bilmiyoruz. MSI tam olarak ayrıntıları açıklamadı ama umarız düşündüğümüz gibidir ve bu canlı yayın sistemine entegre bir anakartla karşılaşırız. Hepimizin işini yarar. Çünkü çok işlemci yoran bir şey kaliteli canlı yayın yapmak. Bir diğer haber ise Intel Haswell'i tabanlı işlemcilerle beraber stok soğutucuları değiştiriyor. Neden değiştiriyor derseniz bu işlemciler 6 ve 8 çekirdekli olacaklar ve en üst modeller 140 watt TDP değerine kadar ulaşabilecek. Bu yüzden de soğutucunun birazcık daha iri cüsseli olması lazım. Zaten uzunluğu biraz artmış durumda, 63 mm'den 75 mm yüksekliğe ulaşmış durumda soğutucu. Bu da hız aşıtmacı arkadaşlar daha iyi hava soğutma sistemlerine sahip olmalılar ya da su soğutmaya geçmeliler artık diye bir düşünce uyandırıyor insan aklında. Bir diğer haberimizde Intel Haswell tabanlı işlemcilerin çok büyük bir kısmı, yaklaşık olarak %80'e yakını Vietnam'da üretilecekmiş. Çin'de standartlar çok düşük, işçiler ölüyor, işçiler çok kötü şartlarda çalışıyor diye sürekli olarak isyan ediyordu biliyorsun birçok sivil toplum örgütü. Orada şartlar iyileştikçe tabii ki maaşlar artıyor, maliyetler artıyor. Bu da üretim, global üreticileri canını sıkıyor. Vietnam şimdi daha çok sömürülecek bir ülke. Orada insanları sömürecekler ki sırf biz daha uygun fiyatla cep telefonu satın alabilelim. Oradaki insanlar üretirken ölmüş ölmemiş kimsenin yani umurunda değil.
İnsanların insanlığı bitti, artık hepimiz homo economicus olduk.
Ya yani öyle bir şey oldu.
Nerede çok ucuzluk, nerede insanı kullanıyor. Artık bir alet, bir parça gibi bir ya şey görüyor.
Zaten adam insanı bunu üretirken kaç kişi nasıl çalışmış, insani şartlarda çalışmış mı önemsemiyor. 100 lira daha ucuz almaya bakıyor ama bunu 100 lira ucuz aldığımız zaman işte orada birkaç tane insan çalışırken ölüyor, kolunu kaptırıyor, bacağını kaptırıyor. Çünkü şartlar gerçekten
İnsani
çok kötü oluyor.
İnsani şartlar altında çalışmıyor.
Evet, hayvan gibi çalışıyorlar kısacası, eğer tabiri caizse. Ne yazık ki dünya böyle. Sırf siz daha uygun fiyatlı bir cep telefonu sahibi olun diye başka insanlar hayatlarından vazgeçiyorlar.
Sağlıklarından olabiliyorlar.
Çok büyük sağ. Böyle. Bir diğer haberim de son artık bu Intel ve DDR4'lerle ilgili. Adata XPG-Z1 DDR4 hız aşırtma belleklerinin lansmanını gerçekleştirdi. 2800 MHz'de çalışan bellekler 17-17-17 zamanlamalara sahipler. Ve bu DDR4 belleklerde asıl altı çizilen konu DDR3 belleklerdeki 1.5 volt çalışma voltajının 1.2 volta çekilmiş olması. 1.2 voltunda 2800 MHz'de çalışan bellekler demek oldukça başarılı. Daha az enerji tüketmeleri, daha az ısındıkları anlamına da geliyor. İşte hız aşırtmacılar burada büyük ihtimalle DDR4 belleklerle hız sınırlarını zorlayacaklar diye düşünüyoruz.
Evet, oyun dünyasından haberlere tekrar geçtiğimizde efsanevi oyun tasarımcısı John Romero'nun Oculus Rift ve daha doğrusu sanal gerçeklik gözlükleriyle ilgili yapmış olduğu bir açıklama gündeme düşmüş oluyor arkadaşlar. John Romero dedi ki evet, ben de ilk denediğimde Oculus Rift'i çok beğenmiştim. Bu arada John Romero arkadaşlar Doom ve Wolfenstein gibi oyunların tasarımcısı olarak bilinir. Yani FPS türünün babalarından biri diyebiliriz herhalde. Evet, Oculus Rift heyecan verici, sanal gerçeklik gözlükleri oyun dünyasına farklı bir renk katabilir ve uzun vadede uzun vadede demeyelim, geçici bir heves demiş çünkü. Belli bir süre insanları oyalayabilir ama bunun geçici bir heves olduğunu düşünüyorum. Oyun dünyasında kalıcı bir işlevselliği yok demiş. Kalıcı işlevsellik ne olabilir mesela? Nintendo 64 döneminde analog geldi ve bugün çift analog bütün gamepad'lerde var. Aynı şekilde titreşim de Nintendo 64 zamanında gelmişti ve her kontrolcüde bir standart haline geldi. İşte bu noktada John Romero'nun demek istediği şey, bu bir oyun parçası haline gelemez. Bu bir standart olmaz. Geçici heves demiş.
Bence simülasyon oyunları için standart olacak.
Ben hem sana sormak istiyorum, hem de burada takipçi arkadaşlara sormak istiyorum. Benim izlediğimde de senin dediğin gibi belli başlı oyunlarda o tadı alındıktan sonra oyuncular vazgeçmeyecektir ve onu o oyunun bir parçası haline getirecektir. Mesela War Thunder'ı kokpitten yani, oynuyormuş hissini verdiği zaman.
Tankın içinde mesela tankı kullanırken sağa sola baksan, hani yani, etkileşime geçsen bir şeylerle falan uçarsın. Değişik
bir yani bu duygu. Tadı aldıktan sonra oyuncular vazgeçmez diye düşünüyorum ama genel itibariyle diğer oyunlarda her bahsettiğimiz örnek verdiğimiz oyun türlerindeki heyecanı vermeyeceği için yavaş yavaş diğer türlerde unutulacaktır diye düşünüyorum.
Evet, olabilir.
Ben.
Yani benim orada en çok heyecanlandıran şey açıkçası War Thunder'ı falan bir kenara bırakıyorum. En çok heyecanlandığım nokta araba yarışları. Bir Logitech'ten set alacaksın. Şu anda en iyi üretici o kaldı. Microsoft ne yazık ki Sidewinder serisini üretmiyor. Bence en iyi direksiyon Sidewinder serisindeki o titreşimli modeldi. Gerçekten ben çok keyif olarak kullandım. Logitech'ten direksiyon setini alacaksınız. X25, X27 artık neyse. Takacaksın. Oculus Rift'e de takacaksın. En baba arabayı al. İstediğin gibi sür.
Titreşimli.
Yani süper. Ya titreşimli de, kısmı bilmiyorum. Hani...
Yok böyle şundan dolayı söyleyeceğim. Bazı alışveriş merkezlerinde falan doluyor. Daha doğrusu eğlence merkezlerinde oluyor.
5 boyutlu diyorsun sinema.
Titreşimli böyle kokpitler vesaire falan oluyor. Gerçekten de keyif veriyor.
Yani en azından arkana baktığında arkana göreceksin. Yine aynaya bak. İşte yanına belki hatun oturur ona bakarsın arada.
Ama işte bu çok spesifik bir oyun türünden bahsediyoruz. Sadece araba yarışlarından
yani
bahsediyoruz.
Araba yarışı uçak oyunu, helikopter oyunu. Yoksa FPS oyunu oynanabilecek gibi değil yani.
Tabii yani first person shooter oyunu tek başına hani hikaye modu olarak da oynanması zor. Online'a falan geçtiği zaman bence imkansız hale geliyor. İmkansız yani diğer oyuncularla o rekabetçi yapı içerisine giremiyorsun. Bu yüzden ben de şey olarak görmüyorum ya açıkçası. Böyle kalıcı bir yenilik olarak görmüyorum. Ben ama tabii ki de belli türlerde mutlaka kalıcılığı olacaktır. Bir diğer haberim arkadaşlar, Mass Effect'in yeni oyunu ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen, Amerika'da düzenlenen Comic-Con Festivali'nde, ki Comic-Con aslında çizgi roman odaklı bir etkinlik olarak bilinir ama oyuncular da gelen oyun haberleriyle birlikte bu fuardan nemalanıyorlar. Mass Effect ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı ve müsaadenizle ben de bu detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Mako geri dönüyor denilmiş. Mako arkadaşlar daha önceki Mass Effect oyunlarında olan böyle tank benzeri, nasıl desem ki?
Aslında bizdeki şeye güzel benziyor.
Neye benzesek?
Zırhla ZPT'nin
evet.
Panzer.
Panzer diyebiliriz. Kesinlikle
o
panzer
değil. Su fışkırtmıyordu yalnız, ateş ediyordu.
Toma mı diyelim buna? Uzay toması diyebilir
yok,
miyiz?
Yok, toma değil. Panzer'e benziyor. Panzer'e çok tekerlekli panzer.
Tamam.
Değil mi? Öyle bir şey.
Evet, çok tekerlekli panzer.
Hafif zırhlı araç. Bu... Ya işte 8 tane tekerleği vardı.
Hatta
gidiyorduk
suda üstünde. Falan da gidiyordu evet. Yanılmıyorsam değil mi? Ona benzetebiliriz herhalde. Tabii bunun oyuna dönmesinin en önemli sebeplerinden birisi bir diğer şıkta kendini belli ediyor arkadaşlar. Çünkü oyun yeni yerler keşfetmek üzerine kurulu. Yani bunun için bir taşıta ihtiyacınız olacak ki Mako bu konuda önemli bir yeri hallediyor oluyor. Shepard'ın yaşadığı bir zamanda geçecekmiş. Bu çok ilginç bir detay. Mass Effect 3, yani üçlemesini oynayan arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Ben çünkü şey yapmak istemiyorum.
Demek fazla ki ölmüş. Öyle bir spoiler verdim ki yani yaşadığı verdik. Bir zamanda olacak dedim. Belli ki adam ölmüş yani.
Yani demek ki spoiler'ı buradan evet. Diyelim EA'yi vermiş.
Ölmediği bir zamanda geçecek desen de aynı şeydi.
Yani spoiler'ı vermiş olduk evet. Yani ben kendime de spoiler attım. Ben daha üçüncü oyunu oynayamamıştım.
Adam ölüyor demek.
Neyse Shepard abimiz ölüyormuş. Allah rahmet eylesin diyelim. Shepard'ın yaşadığı bir zamanda geçecekmiş ki genellikle insanlar Mass Effect 4 olarak nitelendiriyorlardı
Naz
bu oyunu.
Naz gökülüyor ha nasıl?
Evet kafamıza müthiş, düşecek şimdi evet. Biz Shepard Mepard derken.
İnşallah düşmez.
Mass Effect üçlemesinin geçtiği bir dönemde geçecekmiş. Acaba nasıl bir hikaye işleyecek? Burası da gerçekten de kafaları kurcalayan bir detay. Yeni karakterlerin yanında serinin eski karakterlerini de göreceğimiz söylenmiş. Oyunculara olabildiğince daha fazla seçenek, diyalog seçeneği ve hikaye ilerleyişine şekil verme seçeneği sunulmuş. Zaten bu konuda Mass Effect serisi gayet doyurucuydu. Evet, bakalım daha ne gibi bir yenilikler getirilecek. Yapımcı ekip animasyon konusunda Frostbite 3 çıkıyor yine tabii ki burada karşımıza. Frostbite 3 ile birlikte daha önce hayal bile edemeyeceğiniz şeyler başardıklarını söylüyorlar. Ve Mass Effect 4 ismiyle anılmayacakmış oyun. Aslına bakarsan Dragon Age Inquisition'da olduğu gibi büyük ihtimalle yeni bir takma isimle birlikte devam oyunu değil de bir yan hikayeyi işliyormuş gibi bir...
Mass Effect aslında grafiksel bazda çok tartışılacak bir oyunda. Grafiklerinden önce konusuna ilerleyişine bakılan bir
tabii
oyun
ki,
ama...
Tabii ki, tabii ki.
Ben Mass Effect 3'ün grafiklerinden hiç memnun kalmamıştım. Özellikle adamın koşuşu ve yürüyüşü bana çok komik gelmişti. Bir türlü adapte olamamıştım yani. Öyle böyle bir itmişti beni açıkçası. Çünkü 2 çok iyiydi. 1 de keza öyle.
3 zaten pek çok yönden oyuncular tarafından eleştirildi.
Evet, sonu da mesela çok tartışıldı biliyorsun.
Evet, sonu tartışıldı, hikayesi tartışıldı vesaire falan ama...
Umarım 4'te bunları yapmazlar.
Genel itibariyle baktığımızda bilim kurgu, bu kadar geniş bir dünyaya sahip bilim kurgu temalı bir hikaye oluşturmak çok zor iş. Evet. Genellikle Star Wars'tan falan yani hali hazırda bir bilim kurgu öğesini alıp oyun dünyasını adapte ederler. Böyle bir yapım gerçekten değerli oyun dünyası açısından büyük heyecanla bekliyoruz.
Evet, gerçekten heyecan verici bir atalım çünkü Frostbite dendiği zaman yıkılabilir çevreyi hep hayal ediyoruz. Umarız iyi bir şekilde kullanırlar.
Bakalım yani Battlefield 4'te falan pek bir şey göremedim ben açıkçası.
Evet, gerçekten öyle oldu. Şimdi SSD'ler donanım dünyasında hızlı bir yükseliş içindeler. Bir şeyin hızlı açılmasını istiyorsanız, seri bir makineye sahip olmak istiyorsanız artık bir SSD almanız gerektiği konusunda herhalde bilgi sahibisinizdir diye umuyoruz. SandForce kontrolcülerin yeni nesli tanıtıldı ve ulaştıkları saat, yani saat hızları demek geliyor İçimden ama saat hızları değil tabii
artık.
Ki. Veri transfer hızı olarak 1800 MB saniye ulaşabileceği konuşuluyor bu yonganın. Özellikle gerçek dünya testi yani yük altında %80 okuma, %20 yazma yapılırken aynı anda da 1300 MB saniyelik veri transfer hızına ulaşabiliyormuş. E tabii bunu SATA portu üstünden mi yapacak, yapmayacak. PC Express portuna bağlayacağınız özel bileşenler üstünde uygulanabilecek bir yonga aynı zamanda. Desteği de var bu şekilde. Anlayacağınız yakın zamanda çok yüksek hızlı platformlar daha uygun fiyatla karşımızda olabilecekler. Rekabetin artması iyi bu tarafta kontrolcü bazında. Bir diğer haberimde Çin hükümetinin artık Apple bilgisayarlara ve Apple donanımlarına bir engelleme getirmesi. Çin hükümetine bağlı hiçbir kurumda Apple bilgisayar kullanılmayacakmış. Güvenlik gerekçesiyle bu karar almışlar ama bir ay önce izin çıkmış. Şimdi tekrar. İzin tekrar geri alınmış. Bunun Amerika'ya karşı yapılmış bir hani siyasi
hamle
olduğu düşünülüyor. Rusya tarafında da biliyorsunuz bu tip hamleler var. Rusya'ya Amerika ambargo uyguluyor şu anda. Coca-Cola mesela 4 kanaldan reklamı çekmiş ki Coca-Cola çok büyük bir reklam verendir. Yani televizyon kanallarından da biliyorsunuz 7 milyon Coca-Cola reklamı izlersiniz. Hı hı. Rusya'dan 4 kanaldan çekmesi de sadece bu Amerika'nın aldığı işte ambargo kararlarına bağlanıyor. Belki de Çin de Rusya ile birlikte Amerika'ya
zaten
karşı.
Zaten onlar kankalar biliyorsun.
Ya aslında tam kanka değiller. Çin'in kankası yok biliyorsun.
Ya ama en azından şunu söyleyebiliriz.
Evet,
yani birazcık
komünist,
daha
sosyalist şey oldu.
Bulundukları bölge itibariyle de biraz daha birbirlerine...
Ortak düşmana karşı dost olabilirler öyle diye şey düşünüyorum. Olabilir. Evet, belki öyle bir şey olabilir. Böyle bir durum söz konusu Apple için kötü haber tabii ki. Ama eğer iPhone'a orada ceza gelmezse, normal sivil vatandaşlara satış engellenmezse herhalde hükümet binalarında Apple'a karşı böyle bir ambargo uygulanması çok sıkıntı yaratmayacaktı. Zaten bundan önce de uygulanıyormuş.
Yani ya sanki ben Çin'de yine böyle bir Windows'la alakalı da bir sanki böyle bir banlama gibi bir haber hatırlıyorum. Yanlış
evet,
mı hatırlıyorum?
Evet yine Rusya'da vardı.
Rusya'daydı
evet,
değil mi?
Evet Rusya kullanmayacak. Yanlış Çin de kullanmak istemiyor. Yine aynı şekilde
kendi
Windows'a evet, karşı Amerikan yazılımlarına karşı bir engelleme söz konusu. Güney Kore tarafından enteresan bir haber var. Robot seyirci. Evet.
Robot şakşakçı.
Baseball maçında robot seyirciler konumlandırılmış. Ellerinde LED paneller tutuyorlar ve İnternet üzerinden sen bir siteye giriyorsun ya da mobil bir uygulama var. Ne mesajını bilmiyorum. Yazıyorsun, stada mesajını yollayabiliyorsun.
Küfür falan olsa peki?
Herhalde fiteden geçiyordur attın diye düşünüyorum. Yoksa Türkiye'de bayağı bir orada şeyler olabilir.
Tahmin edebiliyorum evet. Neler olduğunu. Neler olabileceğini daha olabilir. Doğrusu.
Yani stüdyoda değiliz, tekrar belirteceğim. İnanılmaz yalıtılmış bir ortam var burada. Gök gürültüsünü duyuyorsak
dışarıda kim bilir neler oluyor. Bir çıkmışız kıyamet kopmuş.
Aslında kıyamet kopmuş dedin. Çok ufak bir haberden de bahsedeyim. Bir tane bisiklet üreticisi, motorlu bisiklet üretiyor bunlar. Motorlu bisiklet diyorum çünkü ilk önce bisiklet var sonra sen şasesine motoru falan satın alıyorsun.
Motorlu.
Zombilere yani. Karşı bir bisiklet geliştirmiş Talha, onu da haberini yapacağım. Çok değişik.
Çok enteresan evet. Bir habermiş.
Bu robotlardan bahsediyorduk, onu söyleyelim. Siz mesajınızı gönderiyorsunuz, onlar da böyle ellerini kaldırıyorlar, mesajınızı gösteriyorlar. 90 bin kadar kullanıcı hemen bu sistemi kullanmaya başlamış ilk başta. Çok fazla talep görmüş. Ve LED'lerde yazdığı için bu yazılarda stat'taki tüm kullanıcılar tarafından okunuyormuş. Televizyonda da çok net görünüyormuş.
Daha fazla kullanıcıyı da çeker diye düşünüyorum.
Çeker büyük ihtimalle. Bir de tabii ki siz bu siteyi, bu sistemi kullanmaya geldiğinizde reklam görüyorsunuz sağda solda. Bu reklamlar da gelir kapısı oluşturuyor takımlar için. Belki Türkiye'de de böyle bir şey görürüz.
Yani bizim ülkenin...
Suratını falan da çünkü robotun yüzüne gönderebiliyorsun.
Ben Twitter trendlerine bakıyorum da oradaki hashtaglerle bezenmiş mesajlar olacaksa hiç gelmesin bizim bir şey
yani. Ama... Bir de şu zombi bisiklete değinmek istiyorum. Kısa kısalara almıştım ama bu taraftan geçelim. Bir bisiklet üreticisi şasi üzerine, 2000 dolarlık şasi üzerine kurulabilecek setlerin hepsini toparlamış. Kaç lira oldu belli değil bu setlerden toplam fiyatın. İşte üzerine testeresinden direkt o bomb mu diyorlar, ne derler o? Hani böyle pompalı silah mı? Tipi yok, silah tipi ok atıyor. Şeyde vardı daha çok.
Tatar yayı mı diyeceğim?
Tatar yayı demek. Yani onun modernini biliyorsun değil mi? Çelikten melikten Rambo falan.
Tabii aynısı. Tatar yayının şeyi evet. Zaten.
İşte onu koyduğunuz yedek deposu olan, motoru olan, motorunda benzin kalmadığı zaman pedal çevirebildiğin bir tane motorlu bisikletin şeyini yapmış, modelini yapmış. İnanılmaz güzel duruyor. Bunu şu an sahip olabiliyorsunuz parasını öderseniz.
Kaç para?
İşte sadece şasi 2000 dolar bisiklet kısmı. Sen motoru ekliyorsun, GPS eklemek istiyorsan ekliyorsun falan filan. Tabii yayın falan satın almaya kalktın mı? Fiyatı artıyor ama görüntüsü çok güzel.
Yani şey
ya. İleride zombi baskını falan olursa.
Ve çok ilginçtir. Daha önce ünlü belgesel kanallarında bu zombilerin gerçekten olup olamayacağına dair teorileri işleyen programlar izledim. Baya baya birkaç program daha izlesem tamam abi yarın bir gün kabuğumuza dayanırlar diye.
Popüler bir konu. Çok sevilen bir konu.
Çok sevilen bir konu. Filmlerden, dizilere, oyunlardan işte halihazırda bugün bisikletler bile zombilerden kaçma odaklı yapıldığına göre daha çok göreceğiz herhalde.
Ya ben insanları delirten veya agresifleştiren şeyler yapılabileceğine inanıyorum. Çünkü yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Sadece Facebook'taki haberlerin nitelikleri bile insanların iyi bir gün kötü bir gün geçirmesine sebep olabiliyormuş. Olumsuz haberler çoğunluktaysa eğer Facebook sayfanda kötü bir gün geçiriyormuşsun. Çünkü sen kötü hissediyormuşsun kendini. İyi haberler çoğunluktaysa iyi hissediyormuşsun. Son zamanda Türkiye'ye baktığımızda ise Türkiye'de tek konuşulan konu Twitter'da ve Facebook'ta siyaset bıktırdı artık. Evet. Herkes tuttuğu takım gibi işte siyasetçi şey yapıyor. Falan. Yok yani başka tartışacak konu kalmadı. Herkes siyaset konuşuyor. Herkes 7/24 siyaset konuşuyor. Televizyon açıyorsun siyaset konuşuyorsun. Hiçbir sorunumuz yok. Her şey çözülmüş. Her şey rayında gidiyor. 7/24 siyasetçileri konuşuyoruz. Bu da işte insanların psikolojisini bozup yarın öbür gün ekmeğini eline alan, sapanını eline alan. Bir tarafta da o Cumhuriyet şeyini takıyor ya en son yasaklanmış videosunda Tayyip Erdoğan.
Bilmiyorum.
Başbakan öyle bir şey. O yıldızı alan herhalde o sokağa çıkacak, kapışacaklar hep beraber.
Valla ne diyeyim, bir şey demiyorum ben bu değişik bir konularda şey olacak, pek yorum yapmayayım. Buradan Assassin's Creed'den bir habere geçeyim. Sen hep siyasete, bizde de hep Assassin's Creed haberi var. Assassin's Creed'in yeni oyunu sızdı arkadaşlar. Unity değil ha. Yepyeni bir oyun. Assassin's Creed Rogue duyuruldu. Duyuruldu demeyelim de sızdı ama yarın bir gün duyurulacak. Daha önce birkaç kez programımızda yer vermiştik. PlayStation 3 ve Xbox 360 için yani geride bıraktığımız nesildeki konsollar için de özel bir Assassin's Creed oyununun geleceği hem Ubisoft kanadından söyleniyordu hem de birkaç farklı perakendeci tarafından listelenmişti. Nihayet bu listelenmedeki oyunumuz belli oldu. Assassin's Creed Rogue isimli oyunumuz meydana çıktı. El kamerasıyla çekilmiş bir videosu var. Bunun dışında birkaç tane ekran görüntüsü ve konsept tasarımları da sızdı. Şunu söyleyebiliriz. Gelecek oyun Assassin's Creed 4'ün izinden giden bir oyun. Assassin's Creed Unity'nin temasını benimsemiş bir oyun değil. Ve Assassin's Creed 4 Black Flag ile bu oyunun DLC'si olan Freedom Cry isimli DLC paketi arasındaki bir hikayeyi işliyor. Ve çok enteresandır. Buzullara gidiyoruz bu sefer. Bu Super Mario'da şeyler vardı ya. Karanlık bölgeye gidersin, piramitlerin olduğu yere gidersin, buzul bölgeye gidersin. Assassin's Creed o temayı benimsemiş. Mısır'a gidiyor, işte Fransa'ya gidiyor, şuraya gidiyor.
Ben Assassin's Creed'den bıktım ya.
Temayı değiştiriyor. Vallahi. Yani ben Assassin's Creed Rogue'dan hiçbir şey beklemiyorum açıkçası. Baktığım zaman beni cezbedecek bir şey yok. Böyle bir nasıl desem ki bu kutup ayılarını ve fok balıklarını avlamaya giden şeyleri, gemileri anımsatan birkaç görüntü vardı. Bilmiyorum. Tabii ki de burada takipçi arkadaşlara biz iletiyoruz. Bizim...
Aslında Ubisoft dediğim Rainbow Six aklıma geliyor. 50 dakikalık bir video yayınlandı ondan da.
Evet. Müthişti. Gerçekten başarılıydı. Yapımcı ekibin söylemiş olduğu...
Her şey var.
Her şey yani yıkımın çok fazla olacağı noktasında da başarılı bir iş çıkartmışlar.
Bir de kısa kısa oynar. Dikkat ettin mi? 5 dakikada bitiyor.
Zaten çok fazla uzun olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle Assassin's Creed diyorum. Battlefield'deki bu... paralı sunucularda yani oyuncular tarafından tutulan sunucularda öyle kurallar, evet, öyle kanunlar koyuyorlar ki bir oyun 2 saat falan bitmiyor. Sürebiliyor. 1500 tane ticket koyuyor. Sabahtan akşama kadar oynuyorsun. Oyundan keyfin kaçıyor. Ben mesela bu konuda Titanfall'da çok seviyordum. Giriyorsun 5-10 dakika sürüyor. Yani. Hemen bir sonraki ele geçiyorsun veya bırakıyorsun. Yani günümüzde bence pek çok insanın vakti dar ve genellikle çerezlik oyunlar, daha doğrusu kısa süreli oyunlarla
açayım,
vakit geçirmek
istiyor. Açayım bir tur atayım, kapatayım
tabii
diyorsun.
Hardcore oyuncular, bu söylemin dışında bırakıyoruz tabii ki ama genel itibariyle böyle. Evet. Mesela League of Legends veya Dota gibi oyunların da bu kadar çok oynanmasının sebebi
bu. Cep telefonuyla neden bu kadar rağbet var? Açıyor kapatıyor adam.
Anlık casual oyuncu kitlesinin bilhassa yöntemi bu şekilde aslında. Oynayış şekli bu şekilde. Assassin's Creed Rogue'a geri dönecek olursak arkadaşlar, Gamescom'da duyurulacağı ve 11 Kasım 2014 tarihinde çıkacağı söyleniyor. Bir diğer Assassin's Creed haberinde Assassin's Creed Unity'den yeni bir duyuru videosu yayınlandı. Çok ilginçtir. Bu duyuru videosu diyorum, özür dilerim. Yeni bir video yayınlandı. Tanıtım videosu yayınlandı ve bu tanıtım videosunda ana suikastçımız Arno'yu Eliz isimli bir tapınak şövalyesini ipten alırken görüyoruz. Normalde tapınak şövalyeleri ve suikastçılar kedi fare gibidir ya da doğrusu kedi köpek gibidir demek daha doğru olur. Hal böyleyken bir suikastçının tapınak şövalyesini kurtarması haliyle pek çok oyun severin ilgisini çekti. Acaba neler dönüyor, hikayede nelerle karşılaşacağız diye. Bu arada bu Eliz isimli tapınak şövalyesinin de bir çıkacak olan Assassin's Creed Unity isimli bir kitabı da çıkacakmış oyunumuzun. Orada hikayesi anlatılacakmış. Kitap ne alaka diyeceksiniz. Assassin's Creed romanları bugüne kadar 3 milyondan fazla satmış. Oh. Bunu da dipnot olarak düşelim. Bir oyun markasının, yakında vizyona falan da gelir diye tahmin ediyorum. Bir oyun markasının böyle bir kitap dünyasını bile bu kadar etkilemesi, oyuncuları belki de kitap okumaya itmesi de gerçekten de enteresan.
Gerçekten öyle. Bu arada bir fotoğraf paylaşmak istiyorum sizlerle. Su üstünde yürüyen insanlar görüyorsunuz. Bunlar Üsküdar'daymış şimdi. Merak ettim, bir haberlerde neler var diye bir gezeyim dedim. Çok enteresan. İstanbul gibi bir yerde su baskını yaşamak, değil mi? Yani etrafımızda denizler var. Sonuçta suyu alacaksın, denize vereceksin. Olmayacak. Ben diyorum hep siyaset konuşuyoruz diye. Aslında bizim sorunlar nasıl çözülür bunu konuşmamız lazım. İnsanları suçlamadan. Hani oturup herkesin oturup sorunları nasıl çözeceğiz? Bırakalım siyaset konuşmayı. Şu an başımızdaki yöneticiler bu sorunları nasıl çözecek? Nasıl yardımcı oluruz? Kim ne yapması lazım? Bunu tartışması lazım. Evet, bu fotoğraflarda yine bugüne damgasını vuranlar arasında. Perşembe günü.
Perşembe akşamı evet. Diyelim. Evet.
Saat 18.25 sıralarında çekilmiş. Bir haber olarak Çin'e gidelim. Çin'de biliyorsunuz her şeyin bir çakması var. Yani Google'ın bile Baidu isminde bir arama motoru olarak çakması var. Çünkü Çinliler çok kapalı bir internet ortamında yaşıyorlar. Kötü bir şey tabii ki onlar için, ama bir yandan da ülkedeki teknolojilerin gelişmesi açısından önemli. Baidu şimdi insansız araç projesine başlamış. Neden başlamış? Çünkü zaten Google'ın çakması olduğu için doğal olarak onun da çakmasını yapma zorunluluğu hissetmişler. Evet. Yani onlar ne yapıyorsa biz de aynısını yapalım diye düşünüyorlar herhalde. Birebir kopya çünkü. Baidu'nun insansız aracında ise farklı bir konsept denilecekmiş. Çünkü Baidu'ya göre tamamen otonom bir araç saçmalık ve tehlikeliymiş. Onlar at arabası gibi. Sürücünün yine kontrolleri elinde aldı ama birçok işi arabanın yaptı. Yani at orada gidiyor hani.
Kornayı çalacak falan mı?
Ben onu anlamadım ne tam olarak diyorlar. Herhalde Volvo'nun falan konseptini benimseyecekler. Sürücü direksiyonu duracak ama araba şerit izlemeyle, ön arabadakiyle mesafeyi koruyarak falan otonom bir sürüş sunup konfor arttıracak diye düşünüyorum.
Yani sürüşe asistecek diyebiliriz
herhalde. Herhalde öyle bir araç üstüne çalışacaklarmış. İlk örneklerin gelecek yılın ortalarında hazır olması bekleniyormuş. Daha çok bekleyeceğiz bakalım. Çin gösterecek mi? Bir de biliyorsunuz onlar hani böyle her şeyi ortaya çıkartmazlar. Güzel bir gelişme var. Toyota hidrojenle çalışan arabasını, lansmanını gerçekleştirdi. Araba hidrojenle çalışıyor. İçerisinde bulunan oksijenle hidrojeni tepkimeye sokuyor. Ve elektrokimyasal bir tepkime sonucunda üretilen elektrik enerjisiyle elektrik motorlarını çalıştırıp gidiş sağlayabiliyor. Menzili muazzam. Tam dolu depoyla 692 km yol gidebiliyormuş. Hidrojenin de çok uygun fiyatlı bir yakıt olduğu düşünüldüğünde tabii ki bir avantaj benzine göre, ama hidrojenin dezavantajları var. Neye göre dezavantajı var? Özellikle elektriğe göre bazı dezavantajları var. Şimdi elektrikli araçlarda elektrik istasyonu kurmak çok basit, şarj istasyonu kurmak. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sanayi tip elektrik çektiriyorsunuz. Elektrik şarj istasyonu yazıyorsun. Genel aracı şarj edebiliyorsun.
Cep telefonları için şarj standları var ya, onun gibi bir şey
herhalde. Hızlı şarj teknolojisi de geliştikçe sadece cihaz satın alıyorsunuz ve hemen şarja başlayabiliyorsunuz. Hidrojende ise hidrojeni elde etme konusunda hem kompleks yöntemler söz konusu, hem de saklamak gerçekten çok zor. Saklamak için özel depolara ihtiyacım var, özel tesislere ihtiyacım var. Maliyeti çok yüksek. Kendisinin maliyeti ucuz elde edildikten sonra falan, ama işte onu elde etmeye varan, depolamaya varan kısımda maliyeti yükseliyor. Bu da hidrojenin elektriğe göre daha mı iyi, daha mı kötü olacağı konusunda bazı şüpheler uyandırmış durumda. Çünkü biliyorsunuz yakıt alacağınız istasyon çok fazla olmazsa sizin tam dolu depoya ne kadar gittiğinizin pek bir önemi olmuyor. Çünkü bir sonraki eğer yakıt istasyonu 1000 km ödedeyse 700 km mesafenin bir anlamı yok.
Şey geldi, Amerikan filmlerinde böyle korku filmi ise oluyor ya, uzak çöllerde. Aynen, gidiyor, benzin istasyonu yok, bir şey yok falan. Normal benzin istasyonu bulunmayan bir yerde bu şeyin hani hidrojen bulunmazsa ne olur bilinmiyor.
Evet, Tesla ile karşılaştırmışlar. Biliyorsunuz Tesla S şu anda dünyanın en iyi elektrikli arabası olarak lanse ediliyor. Sunduğu konfor falan övgüler oluyor, inanılmaz. Araba da zaten mükemmel görünmekte. İç konforu, dış konforu elektronik donanımı falan muazzam. Bu araba 60 bin dolara satın alabilirken Toyota'nın bu hidrojen yakıtlı cihazı 69 bin dolar fiyata sahip olacakmış. Fiyat olarak da bir avantajı yok. 9 bin dolarlık bir fark var. Değişik. Bir de bu 60 bin dolarlık paket 69 bin dolarlık paketle karşılaştığında diğerine yakıt ömür boyu bedava oluyor. Yani zaten elektrikle şarj olan bir arabadan bahsettiğimiz için gerçekten pek bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Bir diğer haberim de akıllı telefon bağımlılığının adı konulmuş. Nomofobiymiş. No Mobile Phone'dan türetilmiş. İngilizleri, Amerikalıları tebrik ediyorum. Yeni kelime türetme konusunda oldukça tecrübeliler. Şimdi nomofobi demiş buna. No Mobile Phone sendromu dememiş mesela. Evet. Bizden şöyle bir sıkıntı var. Mesela yeni bir şey türeteceğiz değil mi? Selfie'yi Türkçeleştireceğiz. Öz çekim diyoruz. Yani zaten olan bir iki kelimeyi birleştirip yeni bir tane üretiyoruz. Ya da bir önceki kelimeye yeni bir anlam üretiyoruz. Sözlüğümüz çok genişlemiyor. Mesela kaput. Yeni anlamı ne biliyor musun kaputun?
Yok.
Prezervatif. Prezervatifi Türkçeleştirmişler. Kaput yapmışlar mesela. Yani sözlüğe yeni bir kelime eklenmemiş oldu. Kaputun anlamlar arasına yeni bir anlam eklemiş olduk. Saçma bir şekilde.
Yani zaten
dilin gelişme açısından ben hep şunu düşünüyorum. Yani bir şeyler üretmeliyiz. Saçma söyleniş şekli bile olsa yeni bir şeyler üretilmeli.
Zaten yeni bir şeyler üretilmediği ve bunun yanında gelen yeni alternatif sözcüklerin de pek de benimsenmediği için evet. Yabancı dile olan yatkınlık da artıyor hala.
Ya tekerlekli götür geç falan gibi bir şey uydurmaya çalışıyorlar. Yani diyorum ya yine olanları almış adam Lego gibi birleştirmeye çalışmış. Böyle mi gelişeceğiz yani? Ya
başarılı örnekleri var bilgisayar mesela.
Bilgisayar gerçekten en başarılarından bir tanesi.
Ama evet. Bunun dışında dediğin gibi
bisiklet de aslında bakma.
İki parçayı birleştirmekten ziyade şey yapmaları lazım kesinlikle. Yeni kelimeler çıkartmaları lazım.
Evet bence de yeni kelimeler çıkartmaları lazım. Kaput kelimesini ben bilmiyorum hani bana bir kaput versen eczaneye gidiyorsun. Kaput nedir arkadaşlar?
Sanayim burası.
Mesela kardeşim. Bir arkadaş demiş biz şapka diyorduk ona diye daha doğru demiş bilmiyorum ama. Yani işte evet, tuhaf kondom, geldi kondom açıkçası.
Pek çok şey
bu yüzden nomofobi biraz konuşmaya devam edelim. Biz nomofobi kelimesini hoş buldum. Güzel olmuş.
Fobi kelimesi genellikle benim aklıma bir şeylerden korkan insanlar işte.
Şimdi zaten nomofobi hastalığı şöyle kendini belli ediyormuş. İlk aşamada insanlar telefon olmadığı durumlarda panik ve stres hali içeriyorlarmış. Çevredeki kişi olaylardan kopuyorlarmış. Ve cep telefonuna sahip olduklarında sürekli gelen iletilere bakma ihtiyacı hissediyorlarmış.
Öyle bende var o zaman ben.
İkinci aşamada ise telefon çalmasa bile çaldığını zannediyorlarmış.
Yok o bende yok.
Tamam. Öyle bir aşama
ben,
var.
Ben o aşamaya
bu aşamaya geçmiş arkadaşlar varmış. Haberin altına yorum yapmışlar. Ben öyle ara sıra bana oluyor bakıyorum falan filan diye çalıyor.
Ama o başka birinin telefonu sesini duyup da benimkisi mi çalıyor falan diye.
Ne bileyim belki de olduğu yerde duyuyorlar böyle. Delirme safhası tam.
O ama o ne o nomofob falan diyor. O bildiğin şizofreni. Paranoya bağlamış.
Değişik bir isimlendirme de yapmışlar. Enteresan olmuş. Artık bir hastalık var. Cep telefonu hastalığı.
Ya zaten var. Hani internet bağımlılığı gerçekten de var. Cep telefonunun bağımlılığı olması enteresan.
Evet gerçekten yani. İnternet.
Bence onunla da ilişkilidir diye düşünüyorum
mesela
ben.
Mesela internette de no int fobi mi? No internet gibi bir şey mi? Yani no internet connection no int jofobi diye bir türetme olabilir mi?
Connection lost fobi falan aynen. Da olabilir belki de. Buradan oyun dünyasından haberlere geçelim arkadaşlar. Witcher yapımcıları CD Projekt biliyorsunuz Xbox One ve PlayStation 4'ün donanımları ile ilgili pek çok tartışmada bu ikisinin de gücü eşdeğer, çok da fazla kurcalamaya gerek yok demişti. Ancak yapılan son açıklamada The Witcher 3 yapımcıları DirectX 12'nin Xbox One'ın bu 1080p problemine çözüm olamayacağını söyledi.
Akılları yeni geri
tabii gelmiş. Tabii bu şey demek değil yine de güçleri eşdeğer falan gibisinden ama böyle de bir 1080p sorunu var demeye mi getirdiler bilmiyorum ama.
Tükürdüğümüzü yalamayalım ama olmayacak gibi.
Yani biliyorsunuz arkadaşlar Kinect çıkartıldı konsoldan ve daha sonra Destiny yapımcısı Bungie'nin yapmış olduğu açıklamada Xbox One'a gelecek olan Destiny sürümünün de 900p'den 1080p'ye çıkartıldığı duyurulmuştu. Yani her ne kadar beta 900p olsa da tam evet. Sürüm 1080p olacağı söylenmişti. Burada bakalım Balaz Torok abimiz demiş ki DirectX 12'nin gelişiyle nelerde gelişme yaşanacağıyla ilgili bazı karışıklıklar var. Çoğu oyun Xbox One'da 1080p çözünürlüğü göremiyor çünkü gölgelendirme üniteleri çok fazla yük harcıyor. Dolayısıyla DirectX 12'nin bu soruna çözüm getireceğini sanmıyorum. Ancak yine de DirectX 12'nin ardından Xbox One oyunlarında daha fazla poligon görebiliriz demiş.
Görebiliriz yani umut içinde olun ama çok ümitlenmeyin. Yani
şunu söyleyebiliriz. Sony çok daha başarılı bir donanımla birlikte geleceğe yatırım yapmış ve yarın birkaç sene sonra Xbox One'ın bugün bile çıkış yani bence halen çıkış dönemindeyiz biz. Çıkış döneminde böyle sıkıntıları yaşıyor olması. Evet. Ya mesela 900p 1080p oranı pek çok oyuncunun umurunda da olmayabilir. Ben kontrolcüme bakarım, online sistemine bakabilirim diyebilir ama Sony kanadından bu çok güzel reklam
gerçi
olarak
The
da
Last
kullanılıyor.
Last of Us'ın ben şeyine baktım, remake versiyonuna baktım. Bence 1080p'de oynadığın zaman fark ediyor.
Ya fark ediyordur.
Yani mesela oyun keyfi olarak şöyle bir şey. PlayStation 3'te oynayan adam için bir şey fark etmiyor. Ama PlayStation 3'te oynamadıysa
sıfırdan oynayan
PlayStation 4'te oynar. Yani bu neye işaret biliyor musun? Xbox One'da oynayacağım ama PlayStation 4'te oynarıma geliyor.
Tabii
aynı
canım.
oyunu.
Ama demek istediğim nokta benim şu. En azından bir psikolojik olarak da insanları etkiliyor.
Tabii
bu
canım.
Oyun 1080p orada 900p mesela alacak insanı da diyor ki ya kardeşim hani ben belki aradaki farkı görmeyebilirim. Umurumda olmayabilir ama belli ki PlayStation 4 daha iyi. Çünkü Sony kanadından bunu çok başarılı bir şekilde reklam aracı da etmiş durumda. Yani hakkıyla çünkü başarılı bir donanım sunduysa ve bu donanımın getirmiş olduğu bir farklılık varsa bunu tabii ki de reklam amaçlı olarak kullanacak.
Aslında sen bakma reklam amacı dediğin adam diyor ki bizde oyunlar Full HD diyor. Diğeri Full HD'ye çıkamadığı için sanki Sony bunu kullanıyormuş gibi geliyor. Zaten kullanıcının beklediği bu nesilden neydi? Full HD görüntüydü.
1080p ile ilgili Sony tarafından gelmiş olan bir dava da var. Killzone'a bir dava açılmış bu 1080p söylemiyle ilgili olarak.
Ona da çünkü 1080p değildi herhalde.
Kısa kısalar kısmında değineceğiz. Böyle bir durum söz konusu, bakalım. Xbox One ilerleyen dönemlerde performans konusunda neler yapacak? Çok büyük çalışmalar var Microsoft kanadında
ya
ama.
Açıkçası arkadaşlar ben hep söylüyorum, kağıt üstünde donanım olarak mühendislik anlamda daha geri bir cihaz. Yani en baba elektronikçiyi, bu işten anlayan adamı getirin. Daha kötü bir ekran kartı sahibi. Yani şimdi burada şöyle bir dava var. Birinizde GTX 750 ekran kartı var. Bende 780 ekran kartı var. 750'si olan adam bekliyor ki yazılım güncellemesi gelsin. 780 seviyesinde grafiklere ve hıza kavuşsun. Ya işte, hayal dünyası yani.
Yani işte çeşitli bilmiyoruz artık ne yapacak.
Bence kafa bulandırma manevraları. Microsoft ne kadar satarsa o kadar karlı işte. Yani Microsoft'un stili bu biliyorsunuz. Windows 8'i de kaktırmaya çalıştı ama şimdi haberlerimiz var mesela. Windows 8 kan kaybetmeye devam ediyormuş. Ve kullanım oranı düşmüş, böyle garip bir olay var. Çok ufak bir düşüşten bahsediyoruz. %1 bile değil. %0.06'lık bir düşüşten bahsediyoruz ama düşüş olması çok enteresan geldi bana açıkçası.
Yani Windows 7'ye baktıktan sonra Windows 8'in böyle bir performans düşüşü yaşaması, hele ki bu kadar kısa bir süre sonra.
Evet, mesela şimdi oranlara bakalım. Windows 8'in ele geçirebildiği olana bakalım. Windows 8 bir kullanım oranı %6.56 olmuş. Windows 8 %5.2. İkisini topladığınız zaman genel olarak bir gerileme varmış. Yani güncellemeyi alan da almayan toplamı hala Windows 8'in artışa geçmediğini gösteriyor. Windows 7 kullanım oranı hala %1.22 ile en yüksek oranda. Windows Vista'cılar var. %3. Windows Vista zaten tam bir felaketti,
evet.
Microsoft için. Windows 8 de öyle olacak büyük ihtimalle. Windows XP ise %24.82. Windows XP kullanımı hala çok yüksek. Zaten ATM makinelerinin bir çoğunda Windows XP kullanıldığını söylemiştik. %99 gibi, evet, bir oran vardı. Çok yüksek bir orandı. Aynı zamanda yapılan bir analiz gösteriyor ki büyük organizasyonların birçoğu, yani bu holdinglerde veya benzeri şirketlerde Windows XP kullanılıyormuş. Ve birçoğu Microsoft'la anlaşma yapmışlar ve destek paketini genişletmişler para ödeyerek. Neden geçmiyorlarmış daha yeni bir işletim sistemine? Bir, donanımı değiştirmek zorunda kalmaktan korkuyorlarmış. İki, zaman kaybediyorlarmış.
Tekrardan
bir sürü program yüklenmesi, optimizasyon, yazılım uyumsuzluklarını gidermek için para harcamaktan korkuyorlarmış. Ve Windows XP'de kalmayı daha karlı görüyorlarmış. Durum böyle. Windows 8 kan kaybetmeye devam ediyor. Microsoft tarafında durum iyi gözükmüyor. Windows 9 konusunda ise yeni bir iddia ortaya atıldı. Windows 9 belki de Windows 8 sahiplerine ücretsiz olarak bir güncelleme olarak sunulacakmış. İnşallah böyle yapar.
Yani o hatayı da telafi etmiş olurlar herhalde.
İnşallah. USB cihazlarda önemli bir açık ortaya çıktı. USB cihazlar her Yonga'da olduğu gibi, depolama biriminde olduğu gibi bir kontrolcüyle bağlanıyorlar bilgisayarımıza. Bu kontrolcü o USB biriminin işte artık neyse, kamera olabilir, bellek olabilir, arasındaki konuşmayı sağlıyor bilgisayarla. Ben buyum, sen busun, işte hoş geldin, hoş bulduk diye bir firmware gibi bir şey var içinde, BIOS gibi. Araştırmacılar buraya yükledikleri bir casus yazılımla bütün bilgisayarın kontrolünü ele geçirebildiklerini ve hiçbir tarayıcı, virüs tarayıcı programında bunu fark edemediğini çözmüşler. Bu USB portu icat edildiğinden beri olan bir açıkmış ve şu anda hiçbir önlemi de yokmuş. Bu açığı kullanan bir Çinli üretici Çin'deki uygun fiyatlı USB cihazlara, USB bellek üretti mesela 8 GB. Casus yazılımı yüklese, siz bilgisayarınıza taksanız bilgisayarınızdaki her şeyi tüm kontrole geçirebiliyormuş.
Peki karşı tarafa
ruhun duymuyor.
Bilgi mi gönderiyor şu anda?
İşte bir şey yapar. Yani içine bir yazılım yüklüyorlarmış casus. USB portuna taktığın anda bitti. Bütün bilgisayar onda.
Bütün Çin kasaya doğru.
Ya da bütün kasa Çin'e doğru. Daha doğrusu Çin'e doğru gidiyor. Böyle bir açık varmış. Bu gerçekten çok büyük bir tehlike. Hatta aslında bu Rusya'nın, Çin'in Amerikalı ürünleri artık banlamasının da ne kadar mantıklı bir karar olduğunu gösteriyor. USB'de böyle bir açık varsa işlemcide falan kimdir ne vardır?
Yani tabii ki de bunlar var. Sadece araştırılarak ortaya konulan detaylar olduğunu da düşünürsek yapan ya
bu
kişiler...
Bunu bulan düşün, yeni bulunmuş
ya bu. Bu bulunan, onu demek istiyorum ben de. Bir de yapan kişinin bildiği açıklar varsa
evet,
yani o kimdir neler zaten. Neler ortaya çıkar.
Daewoo'dan bir haber geldi. Biliyorsunuz robotik iskeletler uzun zamandır haberini yaptığımız konulardan bir tanesi. Daewoo'da çok büyük gemi üreticilerinden bir tanesi. Tersanelerde kullanmak için yeni bir robot iskelet denemeye başlamış. Şu an için seri üretime ve günlük kullanıma çok uygun bir iskelet değil. 3 saat kadar çalışıyormuş ama normal bir işçi 30 kiloyu kaldırabiliyor diye sevinmişler. 30 kilo işçisi kaldıracak diye seviniyor adam. Bir arkadaş yazmış, bizde bu iskelete gerek yok. Ekmek parası için 50 kiloyu taşıyacak bir sürü aç insan var demiş.
Var. Mahmut Paşa'daki hamallar nasıl kaldı?
Evet, hatta ben şöyle bir şeye şahit oldum. Havaalanındayım. Amerika'dan tabii ki aç gibi bir sürü alışveriş yaptım. Uygun fiyatlı giyim eşyalarını bulunca. Bavul doldu 32 kilo. Geldim havaalanı. Pardon 35 kilo bavul var. Düşün. Koydular tartıya. 35 kilo olunca dedi ki biz bunu uçağa alamayız. Dedim ekstra parasını vereyim al neyse.
İnsan bileti bir tane daha
bilet almamız. Dedi ki 32 kiloyu geçtiği anla dedi almıyoruz. Üç hemen diyorsun. İçinden 3-5 tişörtü çıkarttım yanıma aldım. Sırt çantama. 32 kiloya düştü. Onun üstüne ne yazmış biliyor musun? Sakın kaldırmayın, beyninize hasar verebilir.
İnsanını düşünüyor yani.
İnsanını düşünüyor yani. Avrupa'da, yurt dışında standart böyle. Keşke bizde de bu standartlar tam olarak uygulanabiliyor olsa. İnsanlarımız çok ağırlıkların altına giriyor.
Firmaların yaptıkları.
Demişler ki 30 kiloyu taşıyor. Süper bir olay. 100 kiloyu da taşıyabilecek versiyonlar üstüne çalışıyoruz demişler. Ama herhalde 30 kilo onlar için yetecek. En azından yeterli bel fıtığı olmadan işçisi çalışabiliyor diye. Adam bu kadar seviniyor. Beni gerçekten hani imrendiren bir haber oldu. Önemli bir haber. Zaten alttaki yorumda bunu gösteriyor.
Yani insanların düşünen hareketler bunlar.
Bir diğer haberim de son haberim Android dünyasından geliyor. Android cihazlarda bir bölünmüşlükten bahsediyoruz. Bir de modifiye edilmiş Android cihazlar var. Şimdi Android ekosistemi iki şekilde büyüyor. Bir tanesi Google'ın kendi resmi olarak güncellediği ve geliştirdiği bir Android sürümü var. Google aplikasyonları, yazılımları bunun içinde geliyorlar. Bir de açık kaynak kodlu bir Android var. Bunu herkes alıyor. İstediği gibi değiştiriyor. İşte ColorOS'u yapıyor Oppo. Amazon oluyor. Kendi Amazon işletim sistemini yapıyor, kullanıyor vesaire vesaire. Nokia'da biliyorsunuz X serisinde yine bambaşka bir Android sürümü kullanıyordu. Alakasız bir yazılım yani normal Android'le. Her neyse işte bu tip sürümlerin, modifiye edilmiş sürümlerin Android camiasında %20'lik pazar payına ulaştıkları görüküyormuş tabloda. Bu ürkünç bir haber bence Android için. Neden derseniz güncelleme alma konusunda sıkıntılar yaşayabileceklerini gösteriyor bu cihazların. Android bölünmüşlüğünün devam edeceğini gösteriyor. Ve Google tarafından da tabii ki bir gelir kaybı olarak görülüyor bu. Google Android'i geliştirmeye devam ediyor. Çünkü siz beraberine verdiği yazılımlardan reklam gösterim ücreti alıyor. Çok çılgın paralar kazanıyor oradan. %20'lik bir pazar payından mahrum gözüküyor şu an için.
Ve güncelleme gelmiyor olması da kullanıcı açısından büyük bir sıkıntı bence.
Evet, gerçekten
bugün
öyle.
Cep telefonlarda bile bahsi geçiyor. Yani çok ünlü cep telefonun firmalarının güncelleme yapmıyor olması bile bir süre sonra
güncelleme çok büyük sıkıntı gerçekten öyle yani. Küçüğü de düğüze yapması lazım sen bakma.
Kesinlikle.
Çünkü güvenlik açıkları kapanıyor güncellemelerle.
Ya ve tabii ki de cep telefonu biliyorsun sürekli gelen yeni uygulamalar ve oyunlarla uyumluluk sürecini de tamamlıyor evet, diye düşünüyorum. Öyle olmayınca insanlar yeni cep telefonuna geçmek istiyorlar vesaire. Haklısın. Böyle sürekli ilerliyor. Ben bir diğer habere geçmek istiyorum. Az önce söylemiştik Windows XP'nin pek çok ATM'de neredeyse %90 mı demiştik, %99 mu demiştik evet. Bilmiyorum ama büyük oranda pek çok ATM'de olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Diyelim ki gittiniz bir ATM'nin kapısına, tam da maaşınızı çekeceksiniz. Bir bakıyorsunuz ki ekranda Doom var. İki hacker bir ATM üzerinde Doom oyununu çalıştırmayı başarmışlar.
Yalnız o hackerlar
tuşlarla birlikte de...
evet bana şey o haber birazcık şey geldi. Tamam güzel bir haber ama ATM cihazınız bildiğiniz kaput yani. Açmışlar tamamen içine. Dışarıdan müdahale
tabii canım,
yok.
Tabii dışarıdan müdahale
ve
yok.
Ve ATM cihazlarında PC çalışıyor arkadaşlar. Windows'u kaç kere boot ederken görmüşsünüz.
Windows XP çalışıyor.
Hacker yani. Olmaya gerek yok yani. Bana da verse ben de yaparım.
Şey çok güzel ama. Para çekme tuşlarıyla Doom oynamak çok keyifli olmuş açıkçası. Ben çok hoşuma gitti. Böyle de enteresan bir haber var. Esas haberimize geçelim. Nvidia kanadından Mantle ile ilgili bir açıklama geldi geçtiğimiz günlerde arkadaşlar. İlk duyulduğu anda çok büyük bir heyecana sebep olmuştu Mantle. Ve işte oyunlarda daha yüksek performans sergilemesi açısından önemli bir yazılım olarak görülüyordu. Daha sonra ilk olarak Battlefield 4'te önemli oyunlar arasında Battlefield 4'te kullanıldı ama pek de açıkçası şöyle son zamanlarda adını duymadığımız veya ne kadar bu performansı etkilediği konusunda net fikirler edinemediğimiz, çünkü daha fazla oyuna yayılması lazım, daha fazla oyunda bu mental teknolojisini görmemiz lazım diye düşünüyorum. Ondan sonra net bir fikire varabiliriz ancak biz de.
Mental teknolojisi aslında işe yarıyor. Nvidia biraz abartmış.
Nvidia şöyle bir açıklama yapmış. Maximum PC Magazine isimli bir yayın ekibinin podcast'ine katılmışlar ve Tom Peterson ve Rev Lebarian isimli arkadaşlar demişler ki mental çok da abartıldığı gibi bir atılım değil. Aslında başarısız bir atılım. O yüzden biz desteklemeyeceğiz. Kendi ekran kartımızda böyle bir şeye destek vermeyeceğiz demişler.
Microsoft'un 1080p olacağız demesi gibi bir şey işte.
Microsoft'un DirectX 12 atılımına destek vereceklerini de haber etmişler.
Allah
buradan.
Allah.
Ne çok diyorsun bu işe?
Komikler ya. Yani bu adamlar biliyorsun mobil dünyayı da uçurup kaçırıyorlardı. Kabirlen devrim yaratıyorlardı mobil cihazlarda falan filan. Sonra çekildiler.
Evet.
Nvidia konuşan bir firma oldu son dönemde. Ekran kartları iyi. Bak, ekran kartları biraz pahalı. Ama parasını veriyorsun, kullanıyorsun. Geri kalanı çok konuşmasınlar ya. İşlerini yapsınlar.
Tamam, haber ederim. Evet. Her neyse, ben şeye de değinmek istiyorum. Mental teknolojisini de daha fazla oyunda görüp de net bir fikir. Ya şu anda evet bir başarısı var ama
evet, diğer oyunlarda çıkacak oyunları da gördük. Sonuçta aynı şekilde işe yarayacaktır. Yani %10, %2 yararı olsun DirectX'ten vazgeçtiğim için bana kar kardır. Şimdi niye işe yaramasın ki? Nvidia'nın fiziksi ne işe yarıyormuş? Açtığım zaman oyunları oynanmaz hale getiriyor. Onu konuşmak lazım. Nvidia'daki teknolojiler güzel teknolojiler, katma değer katan birçok teknoloji var. Sürücülerine diyecek laf yok ama mesela fizik. Dedi ki ekran kartıyla fizik hızlandırma yapıyorum. Bir açıyorsun şak 30-20 kare kaybediyorsun.
Sistem dostu değil ya.
Sistem dostu
optimizasyon
değil. Ama mental nedir?
Sıfır.
Mental olandan daha fazla yararlanmanı sağlıyor. Yani gerçekten bir performans artışı sağlıyor. Oyun konusunda. Tamam, Nvidia'nın oyun dışındaki mesela video editing programlarındaki sunduğu destek hala da AMD'ye göre daha gelişmiş durumda. Ama oyun açısından konuşacak olursak AMD'nin sunduğu teknolojiler hep oyuncuya performans getirmek üzere odaklanmış. Nvidia ise kutu üzerine bir şey yazayım, görsel olarak satmaya hazır hale getireyim, performans düşsün çok önemli değildi.
Evet, performans dedik. Buradan bir diğer haberime geçiş yapayım müsaadenle. Project Cars arkadaşlar biliyorsunuz Need for Speed Shift ve Shift 2 oyunlarını geliştirmiş olan Slightly Mad Studios tarafından bağımsız olarak geliştiriliyor ve özellikle görselliğiyle birlikte pek çok oyuncu da büyük bir heyecana sebep olmuştu. Sistem gereksinimleri belli oldu ve müsaadenizle şimdi o sistem gereksinimlerinden bahsetmek istiyorum ben. Minimum sistem gereksinimleri için 2.66 GHz Intel Core 2 Quad Q8400, 3.0 GHz AMD Phenom 2 X4940, ekran kartı olarak Nvidia GTX 260, Atradeon HD 5770, bellek olarak da 4 GB RAM, 1 GB video RAM istemişler. Önerilen gereksinimlere baktığımız zaman özellikle ekran kartı kısmında ilk önce işlemciden bahsedelim. 3.5 GHz Intel Core i7 3700 veya 4 GHz AMD FX 8350 ekran kartı olarak çok ilginçtir. Spesifik bir ekran kartı ismi vermemişler ama burada bir seri olarak geçmişler sadece. Nvidia GT 600 serisi veya AMD Radeon HD 7000 serisi diyerek geçilmiş. Bellek olarak da 8 GB RAM, 2 GB video RAM denilmiş. Özellikle ekran kartı kısmında sadece seri olarak geçmesi önerilen sistem gereksinimlerinde bana bir hayli ilginç geldi açıkçası.
Burada iyi. Burada. Yani demek ki aşağıdan yukarı kadar destekliyoruz diyor.
Acaba destekliyorlar mı yoksa sadece bu şekilde yayınlayalım daha sonra yenileriz.
O yüzden için hayırlısı olur umarız.
Aynen öyle. Bir diğer haberim Battlefield 4'ten arkadaşlar. Biliyorsunuz Battlefield 4'te hatalar, bug'lar tükenmek bilmiyor. Yeni bir hata keşfedilmiş ve bu hatayla birlikte aynı anda iki sınıfla birlikte oynayabiliyorsun Mesut. Ve bu sayede bir yanda mühimmat atıyorsun kendine.
Müthiş
bir yandan
şey
da
ya. Evet, bir taraftan yani, keskin nişancı ol, bir taraftan işte PR'de ol.
Yani şey var işte, bir taraftan engineer, bir taraftan support olduğun zaman roket at, şarjörü doldur, roket at, şarjörü doldur gibi bir olay ortaya çıkmış. Gerçekten de enteresan bir hata ve uzun süredir var olan bir hataymış. Bizim kullanıcı arkadaşlarımız da attıkları yorumlarda kendileri deneyip test etmişler varmış böyle bir hata. Enteresan, güzel bir hata.
Nasıl ortaya çıkıyormuş? Var mı açıklama?
Ya çok uzun uzadıya bir açıklaması var. Battlefield 4 künyesi üzerinden oyuncu arkadaşlar eğer bizim haberimizi ziyaret ederlerse orada
anladım,
bu açıklamaya ulaşabilirler.
Ben de merak ettim çünkü.
Ya birkaç bir olay gerçekleşiliyor profil üzerinden falan ama çok uzun uzadıya olduğu için.
Grand Theft Auto gibidir. O onu yapsın, o buradan gir, şuraya çık, şu menüye gir, buradan çık diye. Onun yani bir sürü böyle hilesi
var. Birkaç olayı var. O yüzden burada yer vermedim. Kısa kısalara geçiş yapacağım ana haberler sonrasında. Rise of Rome arkadaşlar, SIGGRAPH tarafından en iyi gerçek zamanlı grafik ödülüne layık görülmüş. SIGGRAPH arkadaşlar bilgisayar animasyon festivali olarak Amerika-Kanada ortaklığında gerçekleştirilen bir aslında etkinlik aslında.
Aslında biz burada hani bir önceki haberlerimizde bir şey gösterdik. Gelecek nesil oyunlarda fizik nasıl olacak falan diye bir delinme şeyi falan vardı hatırlarsan.
SIGGRAPH'la evet. Alakalıydı yanılmıyorsam değil mi o da?
Evet, orada
çünkü
bir
ismi bana pek yabancı yani.
Benim merak ettiğim bu haberle detayda şu eksik. Hangi oyunlar bu yarışmaya katılmıştı? Sadece bu oyun seçilmiş.
Bilmiyoruz ama oradaki jüri üyeleri geçtiğimiz sene, daha doğrusu bu sene içerisinde çıkmış olan başarılı en iyi gerçek zamanlı grafik ödülünü.
Çünkü Rise bir yarışmaya katılmazsan kazanma şansın
ya olmaz. Mesela şimdi şöyle bir durum da var. Amerika'da her yıl bazı oyunların senaryolarını ödül veriyorlar. Bakıyorsun Bioshock yok, Last of Us yok, Assassin's Creed'e veriyor.
Evet.
Yani senin dediğin gibi bu noktada ama hangi oyunlar
gerçek
dahil
var?
Olmuş?
Oyun gerçekten müthiş görünüyor.
Orası kesinlikle. Rise of Rome'un evet. Gerçekten de çok başarılı bir görselliği var. Yüz mimikleri vesaire müthiş. Falan da ayrıca özel.
Oyun olarak tartışılır. Ama evet. Mesela orada Metal Gear Solid de var. Bence görsel olarak çok iyi olan, özellikle video anime kısımlarında mükemmeli varan animasyon ve görsel içerik sunan. İşte diyorum ya, kimle kim karşılaştırmış, nasıl karşılaştırılmış, ne yapılmış.
Orası bir sır.
Evet. Hani animasyonlarına aslında ödül veriyorlar. Bir de onu da söylemek lazım.
Tabii en iyi gerçek zamanlı grafik dalı denilmiş.
Evet, çünkü gerçek burada zamanlı grafik animasyona daha çok tavan yapıyor. Oyunu oynarken biliyorsun, adamı üçüncü görüş açısından görüyorsun. Dar bir ortam var zaten.
Çok hızlı hareket ediyor.
Sürekli aynı karakterler geliyor, onları öldürüyorsun. Ona mı ödül verdiler?
Bilgisayar animasyon festivali olduğuna göre büyük ihtimalle animasyonlara ödül vermişlerdir diye
yani
düşünüyorum.
Yani o ara geçişlerde videolar var ya arkadaşlar, büyük ihtimalle onlar ödül alıyor.
Büyük ihtimalle. Bir diğer haberim Sleeping Dogs'tan. Biliyorsunuz bu nesile geçtik ama geride bıraktığımız neslin popüler oyunları bu nesile remastered olarak Definitive Edition adı altında tekrar uyarlanıyor. Tomb Raider, The Last of Us gibi oyunlara buna örnek verebiliriz. Bu oyunların izinden giden bir diğer oyunumuz Sleeping Dogs oldu ve PlayStation 4, Xbox One için Amazon tarafından listelendi. Amazon listelediyse bu oyun büyük ihtimalle gelecektir yeni nesil konsollara. Evolve'dan üzücü bir haberim var. 2014 yılının bence en başarılı, en vurucu oyunlarından birisi olacağını düşündüğüm Evolve 2015 yılına ertelendi ve böylelikle birlikte 2014 yılında GTA'nın önünde kimse kalmadı.
Evet, hiç ben
zaten
kalmadı.
Yayıncılara baktığımız
belki
zaman
belki onu görüp mü ertelediler acaba?
Kendi yine aynı firmanın yayıncılığında, yani Evolve'da GTA'da aynı firmadan geliyor. Büyük ihtimalle birbirlerinin önünü kesmesinler diye, evet, böyle bir atılım da yapmış olabilirler. Resident Evil HD Remastered duyuruldu arkadaşlar. Zamanında GameCube'de bu oyunu oynayamamış olanlar varsa Resident Evil 1'in remake'iydi. Bu şimdi bir de HD olarak yeni nesil konsollara ve eski nesil konsollara artı PC için gelecek. Mutlaka deneyim etmenizi istediğim bir korku oyunu kendisi, gerilim oyunu. Günümüz Resident Evil oyunlarını böyle cebinden çıkaracak nitelikte bir oyun. Son haberim de Bioshock'la ilgili çok ilginç bir duyuru oldu ve Bioshock iOS için duyuruldu. Orijinal oyunu.
Android tarafında da Tegra platformuna destek verebilir diye konuşuluyor.
Yani bakalım neler olacak, çünkü mobil platformda ne kadar ilgi görecek Bioshock? Akıllarda soru işareti, çünkü genellikle çabuk tüketilen, çok böyle hikaye bazlı olmayan oyunların mekan edindiği bir yer mobil platform,
evet,
aslında.
Doğru.
Bioshock gibi böyle felsefi bir içeriğe sahip olan, kontrolleri karmaşık olan bir oyunun ne kadar ilgi göreceği, ne kadar oynanabilirlik vaat edeceği de akıllarda soru işareti.
Bu da mobil tabii platformun gelişim sürecini gösteriyor. XCOM'u gördüm mesela, mükemmeldi. Bir mobil ortamdaki oyun için.
Evet ama
yani direkt uyarlamışlar.
XCOM'da sıra tabanlı tabii strateji
ama
öğesi
olması. Bioshock'un gelecek olması da mobil platformun mobil oyuncunun gelişim sürecini gösteriyor. Android tarafına da gelirse Tegra ile gelebilir diye bir dedikodular var. Bunu da belirtmiş olalım. Yine bir ikisi birinden sonuna geldik. Bir hafta yoktuk. Bayram tatilindeydik.
Keseyim mi?
Kes.
Ya Killzone demiştik ya, ben onu unutmuşum. Altta kalmış.
İyi, anlat hadi.
Kısa kısa da bir tek Killzone'da
tamam.
Belirtmek
ama
istiyorum.
Ama burada videoyu kapatmış olabilirler.
Olabilirler mi acaba?
Bitirdiğim için.
Yok ya, ama altta süre var. Hadi ya. Belki bakalım. Ya bunun sonunda bir sürpriz
bir var. Bir şey var
yani. Gibisinden. Çok özür diliyorum. Killzone Shadow of Fall'un 1080p, doğal 1080p'de çalıştığına dair bir yorumda bulunmuştu Sony. O şekilde bir reklam yapmıştı. Ancak daha sonra Digital Foundry gibi önemli ekiplerin yapmış olduğu araştırmalarda multiplayer modunda aslında 1080p olarak çalışmadığı ortaya koyulmuştu. Bunun üzerine bir oyuncu Killzone Shadow of Fall'dan ötürü Sony'yi dava etmiş. kullanıcıları veya müşterileri yanlış yönlendiriyor diye. Bakalım
şimdi
sonuç...
Şimdi kazanırsa davayı biz tazminata acaba ortak olacak mıyız?
Evet, o da güzel bir soru. Hemen gidip bir kez onu almak lazım.
Ben aldım çünkü ilk çıktığı gün.
Evet, yani bakalım neler olacak. Ben açıkçası oyuncunun kazanmasını isterim.
Kazansın
şundan dolayı
canım.
İsterim. Firmalar bazı duyuruları yaparken, bazı sözlerde bulunurken, bazı vaatlerde bulunurken ve Ubisoft gibi böyle pohpohlayıp gösterdikten sonra, yani yanıltıcı yönde hareketlerde bulunmalarına mani olur diye düşünüyorum.
Umarım
yani.
Öyle olur gerçekten. Haksızlık var. Kazanır diye umuyoruz. Bize de tazminatımızı öderler. Belki oyunların parası geri yatar. Belli mi olur şans.
Sen de
umut dünyası ya. Değil mi?
İyi bakalım.
Bir ikisi birin daha bu sefer gerçekten sonuna geldik. Bir hafta sonra tekrar birlikte olacağız. Bayram boyunca yoktuk. Dinlendik biraz.
Bayağı da iyi bir uzun bir program yaptığımızı düşünüyorum yani, yokluğumuzu.
Herhalde öyle oldu.
Kapatmışız.
Geri dönüşümüz güzel olmuştur.
Güzel olmuştur.
Umuyorum.
Umarız.
Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.